Ayrım 38, sayfa 298. Kohut psikopatolojinin kökeninde bir başka yarılmanın da var olduğunu iddia eder. Bu da dikey yarılmadır, vertical split. Nevrozdan daha ağır patolojilerde görülen bu yarılmanın oluşumundan sorumlu savunma inkardır. İnkar savunması, bastırmada olduğu gibi bir bilinçli bilinç dışı ayrımına yol açmaz. Ortadan yarılan bütünün iki parçası da bilinçlidir. Ancak bu iki bilinçli parçanın arasında bir köprü yoktur. İnkar savunması kabul edilemez bir şeyin aynı anda hem bilinmesi hem de bilinmemesini sağlar. Dikey yarılma, kişinin ana değerleriyle çelişkili hareket ve düşüncelere yönelmesinden sorumludur. İnkar savunmasının geçerli olduğu bir kişiliğin zaman zaman ana değerleriyle çelişkili ve tutarsız sapkın davranışlara yöneldiği görülebilir. Eşcinsellik, fazla miktarda uyuşturucu madde ve alkol kullanma, ensest eğilimler, saldırganlık, adam öldürme, öfke krizleri gibi farklı formlar dikey yarığın yol açtığı dönüşmüş yapılar olabilir. İnkar savunması kullanan kişi, etrafındakilerin bir çelişki olarak algıladıkları böyle bir durumdan rahatsızlık duymaz. İnkar savunması, böyle bir çelişki ve tutarsızlık algılamasını engeller. Çünkü çelişkinin iki tarafını birbirinden ayrı tutar. Örnek olarak, başarılı bir genel müdür olan Bay K, bir yandan personeline tacizde bulunurken, bir yandan da dürüstlükten dem vurabilir, sadakatten bahsedebilir ve buna inanarak söyler. Sanki tacizi yapan o değildir. Bu durumla yüzleştirdiğimizde gülerek olayı değersizleştirebilir, çünkü tacizde bulunduğu bilgi olarak vardır. Ancak yaptığı eylemin kimlik ve kişiliğine ne kadar aykırı olduğuna dair bilgisi, duygusu veya şuuru yoktur. Ama başkası bu eylemi yaptığı zaman şiddetle itiraz edebilir. Bir başka örnekte ise heteroseksüel yaşantı içerisinde eşine sadık namus bekçisi olan Bay M, internetten tanıştığı birisiyle eşcinsel ilişkiye girebilir, daha sonra sadakatten bahsedebilir, homofobik davranışlara girebilir. Yatay yarılmanın altında kalan arzular bastırma savunması başarılı olduğu sürece bilinçli hale gelmezler. Oysa dikey yarılmanın kişiliğin ana gövdesinden ayrı tuttuğu inkar edilmiş olanlar belli bir zaman dilimi içinde bütünüyle bilinçli olarak yaşanırlar. Ancak dikey yarılmanın iki yanındaki bilinçlilikler birbirlerini görmemektedirler. Kohut'un ilgi alanı olan narsistik kişiliklerin yapısında hem yatay hem de dikey yarılma bulunmaktadır. Bu kişiliklerde kişiliğin ana sektöründen inkar savunmasıyla ayrı tutulan büyüklenmedir. Kişiliğin ana sektöründe ise utanç ve küçük düşme duyguları ve değersizlik, öz değer mahrumiyetleri bulunur. Kohut'a göre bu kişiliklerde yatay yarılmanın bilinç dışı kıldığı alanda depresyon ve ilkel narsistik gereksinimler mevcuttur. Kohut'a göre böyle bir kişiliğin tedavisini ilk bölümünde inkar edilen ve böylece kişiliğin ana sektöründen ayrı tutulan parçalar danışana gösterilir. Bu çalışma uzunca bir süre alır. Bu parçaların kişiye tekrar tekrar gösterilmesi sonucunda birbirinden dikey yarık ile ayrı tutulan kişilik bölümleri bütünleşmeye başlar. Dikey yarığın ortadan kaldırılması ile ego kuvvetlenir. Egodaki bu kuvvetlenme yatay yarığın altında kalanlara yönelme için önemli bir avantajdır. Kohut'un yatay yarık, dikey yarık ikilemine benzer bir katkısı suçlu insan ve trajik insan tanımlamalarıdır. Kohut'un yatay olarak yarılmış nevrotik insan için suçlu insan tanımlaması yaptığını görürüz. Zevk peşinde koşan bu insan, içsel çatışmalar ve çevresel engellemeler yüzünden arzularını doyuramaz. Dikey olarak yarılmış trajik insan, önceden belirlenmiş narsistik gelişim sürecini çeşitli engeller yüzünden yaratıcı ve doyum verici bir şekilde yaşayamaz. Önceden belirlenmiş narsistik gelişim süreci çekirdek kendilik özelliğidir. Çekirdek kendiliğin yetişkin kendiliğiyle karşılaştırıldığında ne kadar ilkel kalsa da özellikle başta annenin olmak üzere ebeveynin zihninde doğacak çocukla ilgili belirli umut, düş ve beklentilerin oluşmasıyla sanal olarak başlamış bir gelişimsel sürecin son noktası olup başlangıçtan itibaren zaten karmaşık bir yapı olduğunu anlarız. İki uçlu yapıda olduğu kavramsallaştırılan çekirdek kendilik ortaya çıkar. Arkaik çekirdek hırslar bir kutbu, arkaik çekirdek idealler diğer kutbu oluşturur. Bu iki kutup arasındaki arzu, gerginlik yayı çocuğun çekirdek beceri ve yeteneklerini arttırır. Gelişmemiş beceri ve yetenekler yavaş yavaş yetişkinlerin kendi olgun kendiliklerinin üretim ve yaratımında kullanıldıklarına dönüşür. Çekirdek kendilik, gelişim sürecinin önceden belirlenmiş programını içinde barındıran bir tohum gibidir. Bu program, çekirdek kendiliğin narsistik gelişiminin üç kutuplu yolunda yürüme planını içerir. Ancak bu tohumun yeşermesini sağlayacak optimal, bir başka deyişle narsistik olarak kolaylaştırıcı bir durumun var olmaması trajik bir sonuca dönüşür. Narsistik gelişim sürecinin doğal özellikleri büyüklenmenin ve yüceleştirmenin abartılarına dönüşür. Gerçeği duyabildiğimiz ve görebildiğimiz tüm unsurlarıyla anlatmaya bütünlük diyoruz. Bütünlük kavramını bütüncül sözcüğü niteler. Bütüncül sözcüğünün İngilizcesi holistiktir ve Türkçe'de holistik biçiminde okunur. Evreni iç içe geçmiş katmanlardan oluşan bir modelle anlatan yaklaşıma holografik model diyoruz. Holografik bütüncül anlatım demektir ve bu anlamda bütüncül kavramını temel alır. Bütün bilim alanlarında bütüncül yaklaşımlara duyulan ilgi artmaktadır. Bu ruh sağlığı alanı içinde geçerlidir. İnsanı tek bir ekole göre ele alan yaklaşımlar birçok ruh sağlığı sorununun giderilmesinde başarısız kaldığı için terapide bütüncül yaklaşıma başvurularak var olan ekollerin danışan için en fayda verici tekniklerinin bir arada kullanıldığı yaklaşımlar her geçen gün ağırlık kazanmaktadır. Yurt dışında bir kısım hekimler tedavilerin etkilerini artırabilmek için bir takım yöntemler uygulamaktadırlar. Bunlardan dikkati çeken birisi de yoğunlaştırılmış psikoterapi çalışmalarıdır. Bu tip uygulama yapan hekimler az sayıda danışanla yoğun bir şekilde çalışarak daha kısa sürede belirli hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu uygulama genellikle ciddi bazı cinsel ve ruhsal rahatsızlıklarda tercih edilmektedir. Özellikle ruhsal sıkıntılarda uygulanmaya çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bir psikoterapi kültürü bulunduğundan ve bu kültürün toplumsal bir kabulü oluştuğundan danışan-psikoterapist ilişkilerinde çok ciddi bir sorun yaşanmamaktadır. Psikoterapiste müracaat eden danışan şuurlu, bilgili ve amaçlı olarak gelmektedir. Nereye geldiğini, niçin geldiğini ve başına neler geleceğini genel anlamda değerlendirebilecek durumdadır. Dolayısıyla psikoterapi çalışmalarının uzun süreli ve zahmetli olması sorun yaratmaz. Ülkemizde ise tablo bu şekilde değildir. Psikoterapi ülkemizde hem terapistler hem de danışanlar tarafından bilinmeyen veya çok az bilinen bir süreçtir. Bireyler ruhsal problemlerini ve sıkıntılarını geleneksel bir takım yöntemlerle halletmeye çalışırlar. Danışanlar üfürükçüye, muskacıya, medyuma, mezar ziyaretine, kurşun dökmeye, nazar savuşturmaya yönelirler. Bu şartlarda psikoterapi denen ve konuşarak sürdürülen bir tedavi şekli nasıl mümkün olacaktır? Terapist ne yapacaktır da danışan fayda görecektir? Yani Türk insanı terapisten radikal bir çözüm beklemektedir. Bu nedenle Türk insanının temel beklentilerine cevap vermeye yönelik çalışmalar yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İnsanımız kısa sürede bir takım değişimler beklemekte, ücretini ödediği tedavi programının işe yaradığına ve yarayabileceğine kısa sürede inanmak istemektedir. Beklemeye tahammülü yoktur. Danışan doğru yerde olduğundan, doğru şeyi yaptığından ve hastalığının orada düzeleceğinden emin olmak istemektedir. Bu da onun en doğal hakkıdır. Destekleyici ve eğitime dayalı, yoğunlaştırılmış holistik psikoterapi sürecinde kişiye bu taleplerinin gerçekleştirebileceği gösterilir ve buna inandırılırsa tedaviye olan inanç artmakta, tedavi işbirliği devam etmekte ve tedaviyi terk etme oranı çok azalmaktadır. Terapide nasıl bir süreç yaşanır? 1. İlk görüşme. Danışanın başvurduğunda şikayetlerini dinlenerek terapistin ona yardımcı olup olamayacağına karar verdiği ilk görüşmede terapinin çerçevesi çok net olarak çizilir. 2. Değerlendirme görüşmeleri. Terapinin şartları, ücreti, randevu takvimi gibi konularda danışan ve terapist bir mutabakata varır ve bir terapi kontratı yapılır. Danışana terapi süreci hakkında bilgi verilir. Süreçte mevcut sıkıntıların artabileceği, daha kötü olabileceği ama bu süreci yaşamak zorunda olduğu anlatılır. Yaşadıklarının bir kader olmadığı vurgulanır. Değerlendirme görüşmelerinde danışanın zihinsel durum muayenesi yapılır. Danışanın sorun listesi çıkarılır ve her bir sorun 100 üzerinden puanlanır. Gerekli olan testler ve ölçekler kullanılır. Hipnoza yatkınlık testleri uygulanır. 3. Hücum tedavisi, farkındalık çalışması. Hücum tedavisinde 3 kuşak aile hikayelerini ve ilişkiler örüntüsünü gösteren sembolik, grafiksel bir harita olan genogram çıkarılır, yani aile hikayesi alınır. Kişinin ayrıntılı hayat hikayesi alınır, cinsel öykü alınır, formülasyon oluşturulur, tedavi yöntemi ve stratejileri anlatılır. Kişiye psikolojik ve cinsel bilgilendirmeler yapılır. Bu eğitimlerde kişinin aile ve ayrıntılı hayat hikayelerindeki veriler kullanılarak içgörü kazandırılması hedeflenir. Hücum tedavisi ismini verdiğimiz yapılandırılmış bir programda her bir seansta yapılacak olanlar standartize edilmiştir. Ortalama 10-12 seanstan oluşan yoğunlaştırılmış bu eğitim programı mümkünse her gün üst üste hatta günde 2-3 seans şeklinde yapılmalıdır. Hücum tedavisi bittiğinde danışanın zihninde her şey berraklaşmaya başlar. Yaşadığı sıkıntıların neden-sonuç bağını kurabilir. Belirsizlikten ve bilinmezlikten kaynaklanan yoğun kaygı, korku ve endişeler her şeyin netleştiği bir şablonda en asgariye indirilir. Hücum tedavisi sonucunda danışanlar doğru yerde olduklarından, doğru şeyi yaptıklarından ve sonuca ulaşacaklarından emin olmaya başlarlar. Hücum tedavisi içinde uyguladığımız bu yaklaşım, sistemler teorisi, davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşsal gibi bireysel psikoterapi teknikleri ve çift terapisi tekniklerini içeren holistik psikoterapinin uygulanması şeklinde olmaktadır. Terapi süreçlerinin etkinliğini göstermek ve kişideki değişimi belirleyebilmek için danışanların izin vermesi koşuluyla tüm tedavi süreçlerinin DVD kayıt sistemiyle sürdürülmesi çok faydalı olur. Bu kayıtlar danışanlara belirli zaman diliminde seyrettirilerek kendi yapıları ile ilgili içgörü kazanmaları hedeflenir. Böyle bir tedavi programı destekleyici ve eğitime dayalı olduğu için belirli bir eğitim seviyesi gerektirmektedir. Ayrıca hücum tedavisini bitiren danışanlar gerek görüldüğü takdirde özel olarak oluşturulmuş grup terapilerine alınabilir ve bireysel beceriler ilk sosyal laboratuvar olan grupta hayata geçirilebilir. Hücum tedavisinin hemen ardından danışanlara bir idame tedavisi, derinliğine çalışma öngörülür. 4. Derinliğine çalışma. Kişilik bozuklukları çocukluktaki gelişim evrelerine bağlı olarak kendilik gelişimi, bağlanma ve ayrılma bireyleşme gibi kuramlarla açıklanmaya çalışılır. Semptomatik düzelmeden çok içgörü ile kişilikte köklü değişim amaçlanır. Klinik tablonun şiddet derecesine göre haftalık görüşmelerin sıklığı belirlenmekte, iyileşme belirtileri çoğaldıkça görüşme sıklığı azaltılmaktadır. Bazı hastalıklarda tedavi 6 ay gibi bir sürede biterken bazı klinik tablolarda 6 yıla kadar varan bir süreç işlemektedir. Derinliğine çalışmada seanslarda ele alınan bazı önemli konular vardır. Bunlar sorumluluk alma, içteki gücü fark etmek, o gücü danışanın kendini hasta etmeye, kendini yok etmeye, kendini mutsuzluğa mahkum etmeye değil de kendini iyi etmeye, kendini var etmeye veya kendini mutlu etmeye kullanmasına yardımcı olmak. Geçmişle hesaplaşmak ve geçmişi geride bırakmak. Geçmişin tekrarını bozmak. Bugünü ertelemek yerine şimdiyi yaşamak. İçsel konuşmaları değiştirmek. Bilinç dışının gücünü fark etmek ve onu yeniden programlamak. Duyguların boşaltılmasını sağlamak. Barışmak ve bağışlamak, kişinin kendisini sevmesi ve onaylaması, içteki çocukla iletişime geçmek, onu sevmek ve büyütmek, kişinin kendine dürüst olmasını sağlamak, sevmek ve üretmek şeklinde sıralanabilir. 5. Ayrılma süreci. Derinliğine çalışmayı başarıyla bitiren danışandan 2 yıl süreyle zaman zaman terapistle irtibata geçmesi ve iletişim kurması istenir. Bu şekilde verilen tedavinin kalıcılığının sürekli olup olmadığı incelenebilir. 6. Otoanaliz, kişinin kendi kendini analiz etmesidir. Kişi terapi sürecinde öğrendiği bilgileri ve tecrübeleri yeni karşılaştığı sorunları çözmede kullanabilir. Bu her hasta için olmasa bile hedeflenen bir ütopyadır. Freud, kuramını raya oturtma esnasında en çok otoanalizlerinden edindiği bilgilerden yola çıkmıştır ve bunları hastalarında gördükleriyle birleştirerek kuramlaştırmıştır. Holistik psikoterapi. Holistik psikoterapi mecazi olarak her yağmurda akan çatıdan sızan suların eve yayılmaması için akan yerlere leğen koymak yerine çatıyı aktarmaktır. Böylece yağmur yağdığında evi su basmaz. Tedavi diye kastedilen sadece semptomların yani hastalık belirtilerinin geçmesi değil, hastalık belirtilerini yaratan bilinç dışı çatışmaların çözümlenmesi, huzurlu ve mutlu bir hayatın oluşması, çift ilişkisinin düzenlenmesi ve sağlıklı bir cinselliğin yaşanmasıdır. Yani arka planda yatan bataklığın kurutulması gerçek tedavidir. Bütün mesele hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak değil, bu belirtileri yaratan etmenleri ortadan kaldırmaktır. Çünkü sadece hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaya çalıştığımızda başarısızlık genellikle beklenen bir durumdur. Bataklıktan kurtulmak için o yüzden deriz ki, şikayet ettiğiniz hastalık belirtileri birer sivrisinektir. Bunları öldürebiliriz ama yenisi gelecektir. Değişik sinek türleri de vardır. Bunun üzerine, o zaman gelin birlikte bu bataklığı bulalım. Bu bataklığa isim koyalım. Bataklığı kurtalım. Şimdi bu bataklığı besleyen nehirler var. İçimizde akan nehirler, etrafımızda günlük yaşantımızın doldurduğu nehirler var. Bu nehirleri kurutalım. Ardından bu bataklık kuruyacaktır. Kuruduktan sonra burada istediğimiz çiçeği yetiştiririz deriz. Çünkü hastalıklar kader değildir. Holistik psikoterapi, klasik tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen, tam olarak tarif edilmesinden sıkıntı duyulan şikayetleri olan iç daralması, boşluk hissi, yutulma veya terk edilme kaygıları, bazen ben sanki ben değilim hissine kapılma gibi ve bilinç dışı çatışmalara bağlı daha ağır iç çatışmaları olan danışanlarda uygulanır. Kişiden kişiye hastalığın derecesine ve uygulanacak tedavi yöntemlerine göre tedavi ücreti farklılıklar gösterebilir. Bu ucu açık bir süreç olan Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri gibi ucu açık bir tedavidir. 3 aydan başlayarak 6 aya veya 6 yıla kadar devam edilebilen bir tedavi sürecine danışan hazır olmalıdır. Çünkü rahmetli Cenk Koray'ın söylediği gibi danışanın kutusu açıldığında bazen çok yoğun bilinç dışı çatışmalar veya kişilik patolojilerinin varlığıyla karşılaşılabilir. Terapiye yoğunlaştırılmış hücum tedavisi ile başlanır. Hücum tedavisinin ardından danışan haftada bir veya iki seans ile takip alınır. Daha sonra seans aralıkları haftada bire indirilir. Ardından 15 günde bire, ardından ayda bire, ardından 3 ayda bire ve 6 ayda bire indirilerek terapi sonlandırılır. Yoğunlaştırılmış hücum tedavisi için 10 seanslık ücret baştan peşin alınır. Daha sonra her seans için artı bir ücret alınır. 10 seanslık ücretin baştan peşin alınması çok tartışılmıştır. Ama parayı baştan veren danışanların tedaviye bağlılığı, inancı ve tedavi sürelerinin kısalığı terapisti bu yola itmiştir. Terapiyi yarıda kesen veya devam etmeyen danışanların ücretleri geri iade edilmez. 24 saat önceden haber verilmeden gelinmeyen seanslar yapılmış sayılır ve ücretlendirilir. O seans danışana aittir. Gelip gelmemek onun seçimidir. Gelmemesi de bir sonraki seansta tartışılarak tedavi edici bir etmen olarak ele alınır. Ayrıca terapistin randevuları doludur ve ona göre kendisini ayarlamıştır. Danışanlardan verilen kitapları okumaları, eğitim DVD'lerini seyretmeleri ve ardından 24 saat düşündükten sonra terapiye başlama kararı vermeleri istenir. Çünkü aceleyle verilen kararlar sağlıklı olmaz. Kontrat maddelerini kabul eden ancak terapi süreci içinde bunlara uygun davranmayan danışanlar önce uyarılır. Eğer kontrat maddelerine tecavüze devam ederlerse terapinin kesileceği hatırlatılır. Yine devam ederlerse terapi kesilir ve o güne kadar yapılan her seans için bir muayene ücreti düşünerek baştan alınan yoğunlaştırılmış hücum tedavisi ücretinin kalanı iade edilir ve terapi sonlandırılır. Yoğunlaştırılmış hücum tedavisi süreçlerinde tedavi süreçlerinin etkinliğini göstermek ve kişideki değişimi belirleyebilmek için tüm tedavi süreçleri DVD kayıt sistemiyle sürdürülmektedir. Yani danışanın yazılı veya sözlü onamı alınarak tüm süreç DVD ile kayıt altına alınır. Bu kayıtlar danışanlara belirli zaman diliminde seyrettirilerek kendi yapıları ile ilgili içgörü kazanmalarında büyük yarar sağlamaktadır. Ancak DVD kayıt sistemi her danışana önerilir ama kararı danışan verir. Sorumluluk almak. İçimde bir ses diyor ki, düşüncenin özgürlüğüyle bilinçlenirse insan başka mutluluğa gerek kalmıyormuş. Nietzsche. Bir çocuk oynarken ayağı bir şeye takılıp düşünce annesi hemen o şeyi döver ve "Senin gidi seni, sen niye orada duruyorsun?" diye söylenir. Çocuk o şey orada durmasa ayağa takılıp düşmeyeceğini sanır ve büyüdükçe her takılıp düştüğünde veya yaptığı her hatada suçu yükleyecek birini veya bir şeyi mutlaka bulur. Yani çocuk yaşadıklarının sorumluluğunu almayı değil, suçlamayı öğrenir. Bu nedenle suçlamaya karşı sorumluluk almayı öğrenme çok önemli bir süreçtir. Karakterin en önemli öğelerinden birisi olan sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluğu alan bir kişi, kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında istenilen şekilde ve istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk sahibi olmak, kişinin kendi varoluşunu yaşamasıdır. Kendi hayatının kontrolünü elinde tutmasıdır. Diğer insanların saygısını, güvenini ve sevgisini kazanmanın en önemli gereklerinden biridir. Yaşamın zorluklarına sorumluluk bilinciyle yaklaşmak kişiye olayları değiştirme gücü kazandırır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Kendi kaderini yazmayan insandır. Arabayı boşa almış insandır. Sorumsuz insanlar devamlı bahaneler arasında dolanır, başkalarını ve içinde bulundukları şartları suçlarlar. Kendilerini sevmezler. Çok az iş üretir, işlerin yürümesini engeller, anlamamış görünür ve yardıma muhtaç insanı oynarlar. Yani bu kişiler hareket etmekte çok yavaş ama şikayet etmekte çok hızlıdırlar. Sorumlu insan ise yapılması gereken bir işi zamanda yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. Kendi kaderini yaptığı seçimlerle yazan insandır. Arabanın kontrolünü ele almış insandır. Yani kişi hiç kimseye hesap vermek zorunda olmasa bile kendi vicdanına karşı hesap verme zorunluluğunu duyar. Çünkü hayat sadece seçimlerden oluşur. Bu seçimler her saniye yapılır. Ama belki en önemlisi hayatı ne kadar manalı yaşamak istiyoruz seçimidir. Kişiyi yürüdüğü yoldan bambaşka caddelere çıkartan tesadüfler her zaman olabilir. Bu durumda kişi elinin kolunun bağlanıp edilgenliğe mahkum edildiği mecburiyetini yok saymalıdır. İster bilinçli olsun, ister bilinç dışı ve otomatik olsun, tüm seçimler kişinin kaderini yazmasıdır. Her seçim bir vazgeçiştir. Her seçim farkında olarak ya da olmayarak bir şeylerin reddedilmesi demektir. Atılan her adım ister kritik bir karar aşamasında olsun, ister sıradan bir günün rutin havasında, atılmamış ama istense atılabilecek olan onlarca başka adımı ve belki de fırsatı reddetmiş olmak demektir. Pek çok seçimde avantaj ve dezavantajlar vardır. Bu açıdan her seçim bir kaybediştir. Ama ne kaybettiğini bilmek, ne kaybedeceğini bile bile o seçeneği elemek sorumluluğu kişinin kendisindedir. Seçimini bilinçli yapan kişi vazgeçişlerini ve bedellerini bilir. Sonuçlarına katlanır, öfke duymaz. Başkasının hayatını yaşıyorum duygusuna kapılmaz. Kişi her saniye yaptığı seçimlerle bir kelebek etkisi yaratır. Seçimlerini hoyratça veya bilinçsizce yapan bir kişi aldığı kararların onu nasıl etkilediğini bilmeyerek yaşar. Kişinin beyni hayata dair ön yargı ve tanımlarla o kadar doludur ki kendi isteklerini ve en derin arzularını bile çoğu zaman bugüne kadar ona öğretilmiş kurallar, gelenekler, yapılması ve olunması gereken şeylerle karıştırır. Kendi benliğini öldürüp toplumun ona değerli göreceği şekilde yaşamaya çalışır. Hayatı iyi bir maaş, iyi bir ev, iyi bir araba, saygınlık, ün ve zenginlik peşinde koşmakla geçer. Herkes ne düşünüyorsa düşünsün, kendime ancak ben bir değer biçebilirim ve başkalarının bana verdiği değer sadece onların bugüne kadarki koşullandırmalarının bir sonucudur diyebilen kişi kendini özgürleştirebilir. Çünkü kişi kendi yaşamının yegane sorumlusudur. Bu düşüncenin doğruluğu kolayca kabul edilse bile özümsemek, yani bütün hayatının yaratıcısı olduğunu fark etmek ciddi bir stres kaynağıdır. Seçim yapmak, yanlış bir seçim yapma riskini de almak demektir. Hayatın sadece seçimlerden oluştuğunu fark etmek, bilinmezlikler dolu devasa kent İstanbul'da bir semtin ara sokaklarında kaybolmuşken minnetle uyulacak kurallar aramak yerine gerçekte ne yapmak istediğini düşünmektir. Hayatın seçimlerden oluştuğunu kavramak, varlığı belki yıllar sonra fark edilebilecek bir kumbarada daha az keşke biriktirmek demektir. Seçim yapmak, sorumluluk almak demektir. Sorumluluk almaksa, bütün sonuçlarıyla o olayın tartışmasız yaratıcısı olduğunu kabullenmektir. Sorumluluğu sahiplenmek, yenilen yemeğin hesabını ödemeye benzer. Çünkü olaylar kişinin başına gelmez. Kötü şeyler hep kişiyi bulmaz. Kötü şeylere yol açan seçimleri kişi kendisi yapar. Hiç seçim yapmamak, beklemek, olayları akışına bırakmak bile seçimdir. Seçim yapmamayı seçmektir. Sonuç olarak sorumluluğu kabul etmeden kişi kendini geliştirip ileri gidemez, kendini iyi edemez, kendi varoluşunu yaşayamaz. Kişinin kabul ettiği sorumluluk derecesinde hayatının üzerinde kontrolü vardır.